Ayrım 5.
Bunun içindir ki sermayenin ilkel oluşumunu, üretimin nesnel koşullarının geçim araçları, ham maddeler, aletler, toplanması ve yaratılması olarak ve ayrıca bu koşullardan yoksun bırakılmış olan emekçiye bunların sunulması olarak anlamaktan daha saçma bir şey olamaz. Tersine para servet, çalışabilir durumdaki bireylerin emek güçlerinin bu koşullardan yoksun bırakılmalarına kısmen yardımcı olur. Oysa öte yandan bu süreç kısmen para servetin yardımı olmadan farklı bir gelişme gösterir. Bu fark belirli bir düzeye erişince para servet artık özgürleşmiş olan yaşamın nesnel koşulları ile aynı biçimde özgürleşmiş ama aynı zamanda da bütün bağlardan kurtarılmış canlı emek gücünün arasına aracı olarak girebilmiş ve bunlardan biriyle ötekini satın alabilmiştir. Bizzat para servetin sermayeye dönüşmeden önceki oluşumuna gelince, bu burjuva ekonomisinin tarih öncesinden devralınmıştır. Tefecilik, ticaret, kentler ve bunlarla birlikte ortaya çıkan devlet maliyesi bunda başlıca rolü oynarlar. Daha küçük ölçekte olsa bile kiracı çiftçinin, köylülerin ve benzeri yaptıkları para yığmada öyle. Ticaret her yerde, ticaretin bir aracı olan değişimin ve değişim değerinin gelişmesi için bir aracıdır. Ya da değişim değerinin aktarımı ticaret olarak adlandırılır. Çünkü dolaşım nasıl ki ticarette bağımsız bir varlık kazanırsa, parada tüccar topluluğunda aynı şeyi kazanır. Değişimin ve değişim değerinin gelişmesinin hem emeğin kendi varlık koşulları içerisindeki mülkiyet ilişkilerinde ve hem de üretimin nesnel koşullarının bir parçası olarak emeğin kendisinde bir çözüşme meydana getirdiğini görebiliriz. Bütün bunlar hem kullanım değerinin ve doğrudan tüketime yönelik üretimin ve hem de üretimin doğrudan bir ön koşul olarak hala var olan bir gerçek topluluğun egemen bulunduğunu gösteren ilişkilerdir. Değişim değerine dayanan üretim ve bu değişim değerlerinin değişimine dayanan bir topluluk ve emeğin de servetin genel koşulu olması, bütün bunlar emeğin kendi nesnel koşullarından ayrılmasını öngörürler ve bu ayrılmayı yaratırlar. Daha önce para konusundaki bölümde görmüş olduğumuz gibi değişim için yapılan üretimin ve değişime dayanan topluluğun mülkiyeti yalnızca emekten çıkan bir şey olarak ve kişinin kendi emeğinin ürünü üzerinde özel mülkiyete sahip oluşunu da bir ön koşul olarak koymasına karşın bu görünüm aldatıcıdır. Eş değerlerinin değişimi olur ama bu yalnızca değişim görüntüsü altında değişim olmaksızın başkalarının emeğine el konulmasına dayanan üretimin yüzeydeki görünümüdür. Bu değişim sistemi, bu sistemin temeli olan sermayeye dayanır. Ve bunu sermayeden ayrı olarak yüzeyde kendini gösterdiği gibi bağımsız bir sistem biçiminde alınırsa bu ancak salt görüntü olur. Ama zorunlu bir görüntü. Bunun içindir ki değişim değerleri sisteminin emekle ölçülen eş değerlerin değişiminin başkalarının emeğine değişim olmaksızın el konulmasına, emek ile mülkiyetin tamamıyla ayrılmasına dönüşmesinde ya da daha doğrusu bu el koymanın kendi gizli arka planı olarak görünmesinde artık şaşacak bir şey yoktur. Gerçekte değişim değerinin ve değişim değerleri üreten üretimin egemen olması, yabancı emek gücünün kendisinin bir değişim değeri olmasını öngörür. Yani canlı emek gücünün kendi nesnel koşullarından ayrılmasını, bunlara karşı ya da kendi nesnelliğine karşı başkasının mülkü olarak tek sözcükle sermaye olarak davranmasını öngörür. Emeğin özgürleşme süreci altın çağını yalnızca feodalizmin çöktüğü ama 14. yüzyılda ve 15. yüzyılın ilk yarısında İngiltere'de olduğu gibi hala iç kavgalara sahne olduğu dönemlerde yaşamıştır. Emeğin kendi nesnel koşullarıyla bir kez daha kendi mülkü olarak ilişki kurabilmesi için özel değişimin yerini bir başka sistemin alması gerekir. Çünkü görmüş olduğumuz gibi özel değişim nesneleştirilmiş emeğin emek gücüyle değişimini ve böylelikle de canlı emeğe değişim olmaksızın el konulmasını öngörmektedir. Tarihsel bakımdan paranın sermaye haline gelmesi çok basit ve açık yollardan olmaktadır. Örneğin tüccar, iplikçiliği ve dokumacılığı tarıma ek bir uğraş olarak yapmış olan iplikçiyi ve dokumacıyı kendi hesabına çalıştırır. Ve onların bu yan uğraşını baş uğraşları haline getirir. Ama bundan böyle de onları kendi denetimine alır ve ücretli emekçiler olarak kendi buyruğu altına sokar. Bir sonraki adım onları kendi evlerinden ayırmak ve bir iş evinin çatısı altında toplamaktır. Bu basit süreç içerisinde tüccarın dokumacı ya da iplikçi için ne ham madde, ne alet, ne de geçim araçları sağlamadığı açıktır. Yaptığı tek şey, bunların satışını yavaş yavaş alıcıya, tüccara bağımlı duruma getirerek ve böylece giderek salt onun için ve onun sayesinde üretim yapar duruma geldikleri bir tip emekle sınırlandırmak olmuştur. Başlangıçta onların emeklerini yalnızca onların ürünlerini satın alarak satın almıştır. Bunları değişim değerinin üretimiyle sınırlar sınırlamaz ve böylece onlar doğrudan değişim değerleri üretmek ve yaşamlarını sürdürmek için emeklerini tamamıyla para ile değişmek zorunda kalır kalmaz tüccarın egemenliği altına girerler. Ve en sonu ona ürünlerini sattıkları görünümü de ortadan kalkar. Tüccar onların emeklerini satın alır ve ilkin bunların ürün üzerindeki mülkiyetlerini, çok geçmeden de aletler üzerindeki mülkiyetini çeker alır ya da kendi üretim maliyetlerini azaltmak için bunun onlarda görünüşte mülkiyet olarak kalmasına izin verir. Sermayenin ilkin dağınık ya da yerel olarak eski üretim tarzlarının yanında ortaya çıktığı ama giderek bunları parçaladığı ilk tarihsel biçim, sözcüğün gerçek anlamıyla manifaktürdür. Henüz fabrika değil. Bu ihracata yönelik yığınsal üretimin olduğu yerlerde ortaya çıkar. Örneğin büyük bir deniz ve kara ticareti temel üzerinde İtalyan kentlerinde, Konstantinopol'de, Flemenk, Hollanda kentlerinde, Barcelona gibi bazı İspanyol kentlerinde ve bunun gibi ticaret merkezlerinde. Manifaktür başlangıçta kentsel denilen zanaatları değil, kırsal yan uğraşları, iplikçiliği ve dokumacılığı, zanaat ustalığını, teknik eğitimi en az gerektiren uğraşı ele geçirir. Manifaktürün bir ihraç pazarı için temel bulduğu ve üretimin sanki doğası gereği değişim değerine, yani gemi yapımı da dahil olmak üzere gemiciliğe doğrudan bağlı olan manifaktürlere yöneldiği bu büyük ticaret merkezleri dışında manifaktür ilkin kentlerde değil, kırda, loncaların bulunmadığı köylerde kurulur. Kırsal yan uğraşlar manifaktürler için geniş bir temel oluşturur. Oysa kentsel zanaatları fabrika biçiminde yürütmek için üretimde büyük ölçüde bir ilerleme gerekir. Camcılık, metal işleri, hızar atölyeleri ve bunun gibi daha baştan daha büyük bir emek gücü yoğunlaşması gerektiren, daha çok doğal güç kullanan ve hem yığınsal üretim ve hem de üretim araçlarında bir yoğunlaşma gerektiren ve bunun gibi üretim dallarında da aynı şey geçerlidir. Kağıtçılıkta da ve benzerinde de böyle. Öteki ilk tarihsel biçimler, öte yandan kiracı çiftçinin ortaya çıkışı ve tarımsal nüfusun özgür gündelikçiler haline gelişidir. Bu dönüşümün sonal sonuçlarına ve en saf biçimlerine ulaştığı en son yer kır olsa bile en önce orada başlar. Gerçek anlamda kentsel zanaatların ötesine hiçbir zaman geçememiş olan klasik antikite bu yüzden büyük sanayiye hiçbir zaman ulaşamadı. Çünkü bunun ilk ön koşulu kırın tamamının kullanım değerlerinin değil, değişim değerlerinin üretimiyle uğraşmasıdır. Camcılık, kağıtçılık, demir işleri ve benzeri, lonca ilkelerine dayanılarak yürütülemez. Bunlar yığınsal üretimi, satışın genel bir pazara yapılmasını, girişimcinin para servete sahip bulunmasını gerektirirler. Öznel ve nesnel koşulları yaratan girişimci değildir. Ama eski mülkiyet ve üretim ilişkileri bağrında bu koşullar bir araya getirilemezler. Serflik ilişkilerinin çözülmesi ve manifaktürün çıkışı bütün üretim dallarını giderek sermaye ile işleten dallar haline getirir. Kentlerin kendileri de lonca sisteminin dışında kalan gündelikçilerde, hünersiz işçilerde ve benzeri gerçek ücretli emeğin oluşması için bir öğe içerirler. Öyleyse görüyoruz ki paranın sermayeye dönüşmesi, emeğin nesnel koşullarını emekçiden ayıran ve onları emekçiden bağımsız kılan tarihsel bir süreci öngerektirmektedir. Ne var ki sermayenin etkisi ve onun süreçlerinin etkisi bir kez var oldu mu, bunlar tam üretimi egemenliği altına alırlar ve emek ile mülkiyeti, emek ile emeğin nesnel koşullarını her yerde birbirlerinden ayırırlar ve hızlandırırlar. Sermayenin emeğe karşıt görünmediği biçimler içerisinde küçük sermaye ve eski üretim tarzlarıyla ya da sermaye temeli üzerinde bunların yenilenmesiyle, bizzat sermayenin klasik, buna uygun üretim biçimi arasında kalan ara ya da melez türleri içerisinde zanaatçı emeğini, küçük toprak mülkiyetine dayanan emeği ve benzeri, bizzat kendisiyle birlikte nasıl yok ettiğini daha sonraki gelişmeler gösterecektir. Sermayenin ortaya çıkması için gerekli olan tek birikim para servet birikimidir. Ki tek başına ele alındığında hiçbir biçimde üretken değildir. yalnızca dolaşımdan doğar ve yalnızca dolaşıma aittir. Sermaye bütün kırsal yan uğraşları yok ederek, yani herkes için eğirerek ve dokuyarak, herkesi giydirerek ve bunun gibi, kısacası daha önce doğrudan kullanım değerleri olarak üretilmiş bulunan metaları değişim değerleri haline getirerek kendisine derhal bir iç pazar yaratır. Bu süreç toprak üretim koşulları mülkiyetiyle bu serflik biçiminde olsa da, emekçilerin ayrılmalarının kendiliğinden ortaya çıkan sonucudur. Kentsel zanaatların esas olarak değişime ve değişim değerlerinin yaratılmasına dayanmasına karşın üretimin başlıca ve doğrudan amacı zenginleşme ya da değişim değeri olarak değişim değeri değil, zanaatçı olarak, zanaat ustası olarak var olmak, dolayısıyla da kullanım değeridir. Öyleyse her zaman üretim verili bir tüketime, arz talebe tabidir ve genişlemesi yavaş olur. Demek ki kapitalistlerin ve ücretli emekçilerin üretimi sermayenin değerini artırma sürecinin başlıca bir ürünüdür. Yalnızca üretilen nesneler üzerinde duran sıradan iktisat bunu tamamıyla unutuyor. Madem ki bu süreç nesnelleşmiş emeği aynı zamanda emekçinin nesnelliği olmayan emekçiye karşıt bir öznerliği nesnelliği kendisine yabancı bir iradenin mülkiyeti olarak koymaktadır, öyleyse sermaye aynı zamanda zorunlu olarak bir kapitalisttir ve bazı sosyalistlerin kapitalistlere değil sermayeye gereksinim vardır yolundaki düşünceleri tamamıyla yanlıştır. Sermaye kavramı emeğin nesnel koşullarının ve bunlar onun kendi ürünleridir, emek karşısında bir kişilik kazanmaları ya da aynı şey demek olan bunların emekçilerinkinden ayrı bir kişiliğin mülkü olarak bulunmaları demektir. Sermaye kavramında kapitalist de vardır. Bununla birlikte bu yanlış, örneğin klasik antikitede sermayeden ve Romalı ve Yunan kapitalistlerden söz eden bütün filologlarınkinden hiç de daha büyük değildir. Bu Roma'da ve Yunan'da emeğin özgür olduğunu söylemenin bir başka yoludur ki bu baylar hiç de böyle bir iddiada bulunmuyorlar. Amerika'daki plantasyon sahiplerini şimdi artık kapitalistler diye adlandırıyorsak ve bunlar gerçekten de öyle iseler, bu onların özgür emeğe dayanan bir dünya pazarı içerisinde kural dışı olarak var olmalarındandır. Antikitete rastlanmayan sermaye sözcüğü alındığında Orta Asya steplerinde sürüleriyle birlikte dolaşan göçebeler en büyük kapitalistler olurlardı. Çünkü sermaye sözcüğünün özgün anlamı da vardır. Bu yüzden Güney Fransa'da çok görülen ortakçılık anlaşmaları sermaye kıtlığı yüzünden hala istisnai olarak davar kiralama anlaşması diye adlandırılır. Latinceyi kötü kullanacak olursak bizim kapitalistler ya da kapitalist davar vergisi vermek zorunda olanlar olurlardı. Para kavramının tanımında karşılaşılmayan güçlükler, sermaye kavramının tanımında görülürler. Sermaye esas olarak bir kapitalisttir. Ama aynı zamanda genel olarak üretim, kapitalistin varlığında ondan çok ayrı bir öğe olarak sermayedir. Böylece daha sonra göreceğiz ki sermaye tanımı, bu tanımın parçası olduğu görünmeyen pek çok şeyi kapsamaktadır. Örneğin sermaye ödünç verilir, biriktirilir ve bunun gibi. Bütün bu ilişkilerde sermayenin salt bir nesne olduğu ve içerdiği malzeme ile tamamıyla çakıştığı görülür. Ama daha sonraki gelişmeler bunu ve öteki sorunları açıklığa kavuşturacaktır. Geçerken şu eğlenceli gözlemi belirtelim. Bütün mecazi sözlere mistik bir anlam veren övülesi Adam Miller, günlük yaşamda ölüm sermayeden ayrı olarak canlı sermaye olduğunu da duymuş ve buna teosofik bir anlam vermeye kalkışmıştır. Kral Atelsan da bu konuda ona bir ders verebilirdi. Malımın onda birini Tanrı'ya vereceğim. Hem canlı davar olarak hem de toprağın ölü meyveleri olarak. Para aynı öz içerisinde hep aynı biçimi korur. Ve bu yüzden de onu bir nesne olarak kavramak daha kolaydır. Ama aynı şey metayı, parayı ve benzeri sermayeyi ya da geliri ve bunun gibi temsil edebilir. Böylece iktisatçılar bile paranın elle tutulur bir şey olmadığını, aynı şeyin kah sermaye kapsamına, kah bir başka ve karşıt bir şeyin kapsamına girebileceğini ve duruma göre sermaye olacağını ya da olmayacağını kabul ederler. Bunun bir ilişki olduğu ve ancak bir üretim ilişkisi olabileceği açıktır. Sermayenin gerçek niteliğinin ancak ikinci devrenin sonunda ortaya çıktığını gördük. Şimdi incelemek zorunda olduğumuz şey bu devrenin kendisi ya da sermayenin devridir. Başlangıçta dolaşımın dışında üretimin ve üretimin dışında dolaşımın bulunduğu görüldü. Sermayenin devresi, dolaşım sermayenin dolaşımı olarak ele alındığında her iki uğrağı da kapsar. Burada üretim devrenin son ve başlangıç noktası gibi görünür ve bunun tersi. Dolaşımın bağımsızlığı burada tıpkı üretimin dışında bulunuşu gibi salt bir görüntüdür. Kitabın sonu. 16 Eylül 1999.